Ayrım 4. Şeytan. Evet, köyde asıl olan adalettir. Amcanın geçmişte yaptığı gibi hamiliğine soyunulmuş gözdeler filan söz konusu olamaz. Biliyorum sevgili anneciğim, dedi Yevgeni birdenbire. Bunun niçin söylediğinizi biliyorum. Yok yere huzurunuzu kaçırıyor, endişeleniyorsunuz. Gelecekteki hayatım benim için zedelenmekten her zaman kaçınacağım bir kutsallıktır. Ve geçmişte bekarlığım sırasında olmuş bitmiş ne varsa artık toprağa gömüldü. Hiçbir zaman herhangi bir yükümlülük altına girmediğim gibi kimse de kişi olarak benden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Bak işte bu beni sevindirdi, dedi annesi. Senin bu asil düşünme tarzını bilirim ben. Yevgeni annesinin bu sözlerini kendisine verilmiş, layık olduğu bir ödün olarak algılayıp sustu. Ertesi sabah şehrin yolunu tutmuştu. Yolda sözlüsünü ve Stepanida'nın dışında akla gelebilecek her şeyi düşünüyordu. Gel gelelim sanki onu hatırlamaya mecbur edilmiş gibi kiliseye yaklaşırken yaya ya da akrabalarla kiliseden gelen bir insan kalabalığına rastladı. Önce yaşlı Matyevi ve Semyon'u, ardından birkaç çocuk ve genç kızı, sonunda da bir yaşlı, ötekisi göz kamaştırıcı kırmızı renkte tatil günü elbisesi giymiş, genç kendisine tanıdık gelen iki kadın gördü. Genç kadın hafif ve kıvrak adımlarla yürüyor ve kollarında bir bebek taşıyordu. Yevgeni yanlarından geçerken yaşlı kadın törelere göre durarak kendini selamlarken çocukluğu, genç olanı sadece başını hafifçe eğmekle yetindi ve başörtüsünün altından o bildik gülümseyen, hayat dolu gözleriyle Yevgeni'ye onu çarpar gibi baktı. Evet, bu ta kendisi. İyi de her şey bitti. Ne diye onu hala bakayım ki? Ama belki de bu benim çocuğumdur, diye düşündü. Hadi canım sen de, saçmalık. Kocası da köydeydi, onunla da yatmıştır. Yevgeni adamın ne zaman köyde olduğunu bile hesaplamaya gerek duymadı. Bu ilişkinin sadece sağlığı için gerekli olan bir ilişki olduğundan emindi. Kadına parasını ödemiş, mesele kapanmıştı. Aralarında başka herhangi bir ilişki olmamıştı ve hala da yoktu. Olamaz ve olmasına da izin verilemezdi. Vicdanının yatıştırmasına bile gerek yoktu. Çünkü vicdanı bu ilişkide hiç rahatsız olmamıştı. Annesiyle yapmış olduğu konuşmadan ve kadına köyün sokağında rastladıktan sonra bir daha, bir kez olsun Stepanida'yı düşünmediği gibi sonraki günlerde onu bir daha, bir kez bile görmedi. Paskalya'dan sonraki pazar günü şehirde düğünü yapıldı ve törenlerin hemen ardından Yevgeni genç karısıyla birlikte çiftliğe döndü. Ev, adet olduğu üzere genç çiftler için düzenlenip döşenmişti. Maria Pavlovna çekip gitmek istemiş ama gerek Yevgeni gerekse bizzat Liza orada kalması için yalvarmışlardı. O da sadece bitişik binaya geçmekle yetinmişti. Ve artık Yevgeni için yepyeni bir hayat başlıyordu. 7. Evliliğin ilk yılı Yevgeni için çok zor olmuştu. Sözlü oldukları süre içinde mümkün olduğu kadar erteleyebildiği ekonomik dertler, düğünün ardından bir an tepesinden aşağı yağmaya başlamıştı. Borç yükünden kurtulmanın imkansız olduğu belliydi. Gerçi koruluk satılmış, acil borçlar tasfiye edilmişti. Ama geriye hala hatırı sayılır bir borç kalmıştı ve ortalıkta para yoktu. Çiftlik önemli miktarda kazanç sağlıyordu sağlamasına ama Yevgeni'nin erkek kardeşinin desteklemesi gerekiyordu. Düğün de para yutmuş ve nakit tükenmiş, şeker fabrikası ise işletme sermayesi bulunamadığı için durmuştu. Bu zor durumdan kurtulmanın biricik yolu, kadının birikmiş parasını işe sürmekti. Kocasının ne yapacağını bilmez hali gözünden kaçmamış olan Lisa, bu yola gidilmesinde bizzat ısrar ediyordu. Yevgeni kadının teklifini, malikanenin yarısının resmi belgeyle karısının üzerine geçirilmesi şartıyla kabul etti. Elbette bunu aksi halde hakarete uğramış duygusuna kapılabilecek olan karısının yüzünden değil de kaynanasının hesaba katarak yapmıştı. Başarılar ile başarısızlıkların birbirinin yerini aldıktan para işleri bu yılda Yevgeni'nin hayatına düşen koyu gölgelerden sadece biriydi. Rahatsız edici bir başka olay da eşinin kötü sağlık durumuydu. Düğünden 7 ay sonra kadının başına bir kaza geldi. Şehirden dönen kocasını faytonla karşılamaya giderken genelde hep sakin olan at ürküp şarampole doğru yöneldi. Lisa korkup arabadan atladı. Düşerken nispeten şansı yaver gitmişti. Çünkü tekerleklerden birine kolayca takılabilirdi. Ne var ki hamileydi. Ertesi gece sancılar başladı ve düşük yaptı. Kendini uzun süre toparlayamadı. Beklenen çocuğun yitirilmesi, Lisa'nın hastalığı, bunlara bağlı olarak evin çekilip çevrilmesinden ortaya çıkan zorluklar ve yetmiyormuş gibi Lisa'nın hastalanmasıyla birlikte eve damlayan kaynana. Bütün bunlar Yevgeni'nin ilk yılını burnundan getirmeye yetecekti. Bu elverişsiz koşullara rağmen Yevgeni kendini yıl sonunda iyi hissediyordu. Bir kere büyük babasının dönemini yeni düzenlemelerle tekrar canlandırma planı, büyük güçlükler altında da olsa yavaş yavaş gerçekleşmeye başlamıştı. Bundan böyle çiftliği borçlarından ötürü satmak söz konusu olamazdı. Gerçi malikane eşinin adına geçmişti ama sonuçta kurtulmuştu ve pancar hasadı iyi geçer, fiyatlar da istikrarını koruyacak olursa, gelecek yıl için o güne kadar yaşana gelen sıkıntı ve gelecekten emin olmama halinin yerini tam bir refah ve bolluğun alması umulabilirdi. Bu onun hayatının bir yanıydı. Öte yandan karısına yönelttiği talepler oldukça yüksek olmakla birlikte kadında gerçekten bulduğu, o umduğu şeyler değildi. Ama çok daha iyi bir şeydi. Ateşli aşk sahnelerini kadının işi değildi. Ya da Yevgeni böyle sahneler tertiplemeye çalıştıkça ortaya çok sönük sonuçlar çıkıyordu. Buna karşılık çevredeki her şey öylesine bir dönüşüm yaşamıştı ki Yevgeni'ye hayat daha sevinç verici, hoş ve rahat görünmeye başlamıştı. Bunun nereden kaynaklandığını bilmiyordu. Olsun, gerçekten de yaşadığı buydu. Oysa bunun nedeni Lisa'nın nişanından hemen sonra Yevgeni'nin dünyadaki bütün insanların en yücesi, en akıllısı, en temizi ve en soylusu olduğuna, bu nedenle de ona hizmet etmenin ve onu sevindirmenin herkesin görevini oluşturduğuna nihai olarak karar vermiş olmasıydı. Ancak herkesi buna mecbur etmek mümkün olmadığından bunu elinden geldiğince kendisi yapmak zorundaydı. Yaptı da bu nedenle manevi, ruhsal gücünün hepsini neyle ilgili ve yerine getirilmesi ne kadar zor olursa olsun, sevgilisinin arzularını, isteklerini tahmin edip bunları gerçekleştirmeye yöneltti. Lisa, sevilen bir kadının asıl cazibe kaynağını oluşturan özelliğe sahipti. Erken olan aşkı sayesinde sözcüğün gerçek anlamıyla onun ruhunu okumayı biliyordu. Hatta Yevgeni'ye göre kadın ona hakim olan her ruh halini, duygularının her ayrıntısını sezip tahmin ediyor ve buna göre davranıyor gibi geliyordu. Anlayacağınız, onun duygularını hiç zedelemiyor, ona sıkıntı veren duyguları her zaman hafifletip ferahlatıcı duyguları güçlendiriyordu. Kaldı ki sadece duygularını anlamakla kalmıyor, aynı zamanda onun düşüncelerini de okuyordu. Tarımsal ekonominin, fabrika işletmenin, insan ilişkilerinin en kıyı bucak sorunlarını anında kavruyordu. Dolayısıyla da Yevgen için sadece memnuniyet verici bir arkadaş değil, aynı zamanda yararlı, vazgeçilmez bir danışmandı. Lisa her şeyi, insanları, kısacası dünyadaki her şeyi sadece kocasının gözleriyle görüyordu. Yevgeni'nin annesini seviyordu. Ne var ki kaynananın hayatlarına karışmalarından Yevgeni'nin hoşlanmadığını fark edince anında Yevgeni'nin tarafına geçti. Ama bunu öylesine kararlı gerçekleştirmişti ki Yevgeni onun hırsını frenlemek zorunda kalmıştı. Bütün bunlardan öte çok ince bir zevk sahibiydi. Olağanüstü duyarlı ama bir o kadar da sakindi. Yapıp ettiği her şeyi belli etmeden yapardı. Çalışma ve gayretlerinin sadece sonuçlarını görürdünüz. Her yerde her zaman kılı kırk yaran bir temizlik, paklık, düzen ve güzellik. Lisa kocasının hayatının idealinin ne türden bir ideal olduğunu anında kavradıktan sonra ev hayatıyla ilintili arzularının hepsini yerine getirmek için çırpınıp durmaktaydı. Eksik olan sadece çocuktu. Ama bunların da bir gün mutlaka olacağını umabilirlerdi. Kışın Petersburg'da bir kadın doktoruna gitmişler ve doktor Lisa'nın sapasağlam olduğunu söylemiş ve çocuk yapabileceğinin güvencesini vermişti. Ve bu arzuları gerçekleşti. Yılın sonuna doğru Lisa yeniden hamile olduğunu hissetmeye başladı. Lisa'nın mutluluğunu burnundan getirmese de tehlikeye sokan biricik şey onun kıskançlığıydı. Bu duygusunu belli etmiyor, bastırıyor, kıskançlığından ötürü sık sık ıstırap çekiyordu. Yevgeni kendisinden başka bir kadın sevmemeliydi. Çünkü bütün dünyada Yevgeni'ye layık bir kadın bulunmamaktaydı. Hani kendisi ona layık mıydı? bu soruyu kendisine hiç sormamıştı. Dolayısıyla da hiçbir kadın onu sevmeye kalkışmamalıydı. 8. Lisa'nın yaşama tarzı şu şekilde düzenlenmişti. Yevgeni her zaman olduğu gibi erkenden kalkıyor, çiftliğe ya da fabrikaya uğruyor, ara sıra tarlaya gidiyor. Saat 10'da alışıldığı gibi Maria Pavlovna, Lisa ve yanlarında yaşayan amcalarıyla birlikte varendada kahve içmek için eve dönüyordu. Çoğunlukla hararetli sohbetlerin geçtiği kahveden sonra ayrılıyorlardı. Öğlene kadar kitap okunuyor, Yevgeni iş mektuplarını hallediyor, saat 2'de yemek yeniyor, ardından gezinti yapılıyordu. Akşamları Yevgeni iş yerinden döndüğünde akşam çayı içiliyor, ara sıra biri yüksek sesle bir şeyler okuyor, Lisa çalışıyor ya da oradakilerle birlikte şarkı söylüyor ya da misafirleri varsa sohbet ediyordu. Yevgeni iş seyahatlerine çıktığında ona her gün mektup yazıyor ve ondan her gün bir mektup alıyordu. Ara sıra yolculuklarında Lisa ona eşlik ediyor, bu durum özellikle onların çok hoşlarına gidiyordu. İsim günlerinde dipnot. Hristiyanlarda, özellikle Katoliklerde bir azizin ismini taşıyan kişi, o azizin Katolik takvimindeki gününü isim günü olarak kutlar. İsim günlerinde insanlar hediyeler alır. Arkadaşları ve aileleriyle bu günü kutlarlar. Misafirleri geliyor, Yevgeni onun her şeyin ne kadar güzel hazırladığını ve herkesin ne kadar memnun olduğunu gördükçe seviniyordu. Yevgeni, misafirlerin de bu cana yakın genç ev kadınından etkilendiğini gördükçe onu daha da fazla seviyordu. Her şey dört dörtlük gidiyordu. Lise hamileliğini sorunsuz götürüyor ve her ikisi de biraz endişeyle de olsa çocuğu nasıl yetiştirmeleri gerektiğini düşünüyordu. Eğitim ve yetiştirmenin tarzı, uygulanacak yöntemler, bunların hepsini Yevgeni belirtiyor, Lisa ise sadece onun isteklerini yerine getirmeyi arzu ediyordu. Yevgeni bir sürü tıp kitabını okumuş, çocuğu bilimin kurallarına göre yetiştirmeyi aklına koymuştu. Elbette Lisa bütün bunları canı gönülden katılıyor, bütün hazırlıkları yapıyor, hafif, ince ya da kalın yastıklar örüyor, beşiği düzenliyordu. Böylece Lisa'nın evlilik hayatının ikinci yılı ve ikinci baharı geldi. 9. Yortuya doğruydu. Lisa hamileliğinin 5. ayındaydı. Kendine dikkat ediyordu. Canlılığından, neşesinden hiçbir şey kaybetmemişti. Genç kadına yardım etme bahanesiyle evde yaşayan iki kaynana sürekli uyarılarıyla kadından rahat huzur koymuyorlardı. Yevgeni'nin işi başından aşkındı. Özellikle olanca kapasitesiyle işletilmeye çalışılan şeker fabrikası onu çok meşgul etmekteydi. Lisa yortudan kısa süre önce Paskalya'dan beri el sürülmemiş evde genel temizlik yaptırmaya kalktı ve döşemeleri ovma, camları silme, halı ve kumaş kaplı mobilyayı temizleme ve çarşafları, yorgan kaplarını değiştirme işinden hizmetçilere yardım etmek üzere köyden iki gündelikçi çağırttı. Kadınlar sabahın köründe çıka geldiler. Ateşin üzerine birkaç kovası koydular ve kolları sıvadılar. Bu kadınlardan biri Stepanida'ydı. Kısa bir süre önce çocuğunu memeden kesmiş ve çiftliğin katibine kendisine efendinin evinde iş vermesi için yalvarmıştı. Yeni hanımefendiyi mümkün olduğu kadar yakından görmek istiyordu. Stepanida hep olduğu gibi erkeği olmadan yaşıyor ve kanı kaynayan genç katiple tıpkı kendisini odun çalarken yakalayan yaşlı Danila ve ardından Yevgeni ile olduğu gibi işi pişiriyordu. Yevgeni ilişkileri bittikten sonra bir daha aklının köşesinden bile geçirmemişti. Artık bir karısı var diye düşünüyordu. Gene de muhterem hanımefendiyi ve evini görmek ilginç olacaktı. Söylenenlere bakılacak olursa ev dillere destan bir şekilde döşenip düzenlenmişti. Yevgeni onu çocukla birlikte gördüğü günden sonra bir daha ona rastlamamıştı. Çocuğu olduğu için kadın gündelikçiliğe gitmiyordu. Yevgeni ise köye çok ender iniyordu. Yortudan önceki bugün Yevgeni saat 5 der demez ayağa fırlamış, fosfor asitli kireç ile gübrelenecek olan kıraç tarlaya gitmek için iki gündelikçi kadın gelip mutfakta kovaları ateşin üzerine yerleştirmeden önce evden çıkmıştı. Keyifli, memnun ve acıkmış bir halde Yevgeni kahvaltıya geldi. Bahçe kapısının önünden atından inip atı geçici olarak tuttukları bahçıvana teslim etti. Ve kamçıyla yüksek otları kırbaçlayarak böyle durumlarda insanın sık sık yaptığı gibi Herhangi bir cümleyi durmadan tekrarlayarak otların arasında eve doğru yürüyordu. Ağzından düşmeyen cümle şuydu: "Fosfor asitli kireç bunu ispat edecektir." Neyi ispat edecekti ki bu gübre orasını düşünmüyordu? Küçük çayırın üzerinde halılar dövülüyordu. Mobilyalar odalardan dışarıya taşınmıştı. Aman tanrım, Lisa bu temizlik işine amma da sarmış. Fosfor asidi kireci ispatlayacak. Ben buna kadın derim işte, muhteşem bir ev kadını. Evet, aynen öyle. Bir yandan böyle söyleyip dururken, bir yandan da Lisa'nın beyaz bir sabahlık içindeki vücudunu, ona her bakışında kendisini karşılayan o sevinç saçan gözlerini kafasında ve gözünde canlandırıyordu. Evet, çizmeleri muhakkak değiştirmeliyim. Yoksa fosfor asitli kireç bunu ispatlayacak. Yani bir gübre kokusu yayacaktır ve küçük hanımın içinde bulunduğu durumda bunun olmaması gerekir. Hangi durumda? Hangi durumda olacak? Bedeninin içinde küçük Yevgeni büyüyor ya, diye kafasından geçirip duruyordu. Evet, fosfor asitli kireç bunu ispatlayacaktır. Yevgeni kendi düşüncelerine gülerek elini odasının kapı koluna attı. Ne var ki daha kapıyı itmeden kapı kendi elinden açıldı ve eteklerini iyice yukarıya kaldırmış, yalın ayak elbisesinin kollarını kıvrılmış, elinde kova tutan bir kadınla karşılaştı. Kadına yol açmak için kenara çekildi. Kadın da aynen yana çekilmiş, ıslak eliyle başından kaymış başörtüsünü düzeltmeye çalışıyordu. Tamam, geçin, ben beklerim dedi Yevgeni ve kadını tanır tanımaz dili damağına dolaştı. Kadın ona gülümseyen gözleriyle neşeli neşeli baktı. Kırmızı yün örgüsü eteğini düzeltip kapıya doğru yürüdü. Olamaz. Saçmalık bu. Ne şimdi bu? İmkansız diye düşündü Yevgeni. Alnını kırıştırıp bir yandan da arsız bir sinekten kendini korumaya çalışırken. Kadını fark etmiş olması onu kızdırmıştı. Gel gelelim onun çıplak ayaklarından iki yana sallana sallana, kıvrak ama sert yürüyüşünden, kollarından ve omuzlarından, gömleğinin kıvrımlarından ve bembeyaz baldırının üzerine kadar katlanmış kırmızı eteğinden gözlerini alamıyordu. Bön ne bakıyorum ki ona diye söylendi kendi kendine ve Stepanida'ya bakmamak için gözlerini yere çevirdi. Ama çizmelerimi değiştirmek için içeriye girmem gerekiyor diye düşündü ve Yevgeni odasına girmek için döndü. Ama 10 adım atmıştı ki nasıl ve kimin emriyle olduğunu anlayamadan onu bir kez daha görmek için arkasına döndü. O da tam o sırada köşeyi dönmek üzereydi ve dönüp Yevgeni'ye baktı. Yahu ne yapıyorum ben diye içinden bir ses bağırdı. Aklından belki kendisini, evet, ne belkisi, muhakkak ki kendisini arzu ettiğimi geçiriyordur. Yevgeni yerleri ıslak odasına girdi. Yaşlı, zayıf bir kadın döşemeleri ovuyordu. Yevgeni parmaklarının ucuna basarak pis su birikintileri içinden arkasında çizmelerinin bulunduğu paravana doğru yürüdü ve yaşlı kadın odadan çıkarken o da odayı terk etmek istedi. Nihayet gitti. Şimdi Stepanida geri döner diye ansızın içindeki biri düşünmeye başladı. Aman tanrım, ben neler düşünüyorum ve neler yapıyorum? Yevgeni çizmelerini kaptı, hole yürüdü, elbiselerini fırçaladı ve annesiyle kaynanasının kahve içtikleri verandaya çıktı. Besbelli ki Lisa onu beklemişti. Aynı anda öteki kapıdan çıkarak verandaya geldi. Aman tanrım, bir bilse, beni öylesine dürüst, namuslu, temiz ve masum biri olarak tanıyan karım diye düşündü. Lisa onu her zamanki gibi parıldayan bir yüzle selamladı. Gel gelelim kadın ona bu sabah fazlasıyla solgun, beti benzi atmış, zayıflamış ve bitkin göründü.